Evet sevgili kardeşler, bugünün vaaz metni Yuhanna 21'de bulunmaktadır. Geçen hafta da Yuhanna 21'de okuduk, yalnız bu onun devamıdır. Yuhanna 21, ayetler 15'ten 19'a kadar. Ayağa kalkıp Rabbin sözünü işitelim. Yemekten sonra İsa Simon Petrus'a "Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun?" diye sordu. Petrus "Evet ya Rab" dedi. "Seni sevdiğimi bilirsin." İsa ona "Kuzularımı otlat," dedi. İkinci kez yine ona "Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?" diye sordu. O da "Evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin," dedi. İsa ona "Koyunlarımı güt," dedi. Üçüncü kez ona "Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?" diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez "Beni seviyor musun?" diye sormasına üzüldü. "Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin," dedi. İsa ona "Koyunlarımı otlat," dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona "Ardımdan gel," dedi. Ey kutsal Baba, bizi hakikatte kutsan, senin sözün hakikattir. Amin. Sevgili kardeşler, size İsa Mesih'in adıyla esenlik olsun. İyi çoban. Şimdi böyle bir ibadetimize düşündüğümüz zaman, ayinimize düşündüğümüz zaman, bazen de özellikle yeni gelenler için bazı şeyler biraz tuhaf geliyor ya da yabancı tabii ki geliyor ya da anlamsız ya da anlamı kapalı olarak geliyor. Ve şimdi biraz hatırlayalım burada neyler var. Şimdi de defterden baktık bu aynımızı takip ettik. Burada önce Allah'a şükrediyoruz. Başlama ilahisi bir ilahiyle başlıyoruz. Sonra rahip buraya geliyor ve o da burada Rabbin yerine size selam veriyor. Ve tabii ki ayini kendi adına değil Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adına başlatıyor. Şimdi burada çoban hakkında konuşuyoruz. Şimdi bugün çoban meselesini resmini düşünelim. Burada baş çoban yerinde bir hizmetçi çoban var. Fakat o baş çobanın sözlerini söylüyor. Ve onun için Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla bizlere konuşmaya başlıyor. Sonra bir mezmur okunuyor. Mezmur 23 ve onu çok güzel duyduk bugün. Ve bu gerçekten ezber öğrenmeye çok layık bir mezmurdur. Bütün kutsal kitabı öyledir fakat özellikle böyle bir mezmur. Rabbin çobanımdır, eksiğim olmaz. Bu bizim konumuzdur ve Rab Davud'un ağzıyla burada bize konuşuyor. Ve buna göre de ilahiler söyledik. Yani tabii ki önce bunu okuduktan sonra biz kendi halimizi Rab'be ikrar ediyoruz. Halimiz nedir? Biz kendiliğimizden günahlıyız. Biz günahkar olacak geliyoruz. Ya da yine çoban, koyun resmini kullanıyorsak, evet, biz koyular gibi ya da kuzular gibi geliyoruz, çobana geliyoruz. Kuzuların, koyunların bir çobana ihtiyacı vardır. Ve böylece geliyoruz. Bizim derdimiz var, ihtiyacımız var. Hatta hayvanların öyle bir şey yok fakat biz insan olarak bizim günahımız vardır. Onun için Rab'be geliyoruz. Ve Rabbin iyi sözünü duyuyoruz. İyi çobanın sesini duyuyoruz. Ve bu iyi çobanın sesi bize ne söylüyor? Kızım, oğlum, korkma. Senin günahların bağışlandı. Ya da başka bir sözle bugün duyduk, yani çeşit sözler oluyor. Fakat konu aynıdır. Senin günahın İsa Mesih sayesinde bağışlandı. Evet, bu çobanın, büyük çobanın, iyi çobanın, baş çobanın sesidir. Bu sesi işitelim, duyalım. Ve imanla kabul edelim. Sonra tabii ki Rabbin sözünü devamlı duyuyoruz. Eski ahitten o bize konuşuyor. Ve yeni ahitten, şimdi Emrah kardeş eski ahitten Jeremia'dan okudu. Ve kim okudu ikincisini? Affedersin Erdinç. Erdinç kardeş yeni ahitten okudu. İkisi de bu konu hakkında değil mi? Yani eski ahitte kötü çobanlardan duyduk. Ve sonra Rab diyor, siz işinizi yanlış yaptınız, artık zaman geliyor ki ben bu çobanlığı, yani Rab, kendim yapacağım. Ve öyle bir çoban koyacağım ki yerine Davut, yani başka yerde diyor, Davut gibi sizi gütecektir. Ve sonra Petrus, kendisi de bir çoban, yani büyük çobanın alttaki çobanı, çoban olarak öbür çobanlara konuşuyor. Petrus bir mektup yazıyor çeşit kiliselere ve orada bütün kiliselerde bu çobanlar var. Yani rahipler, vaizler var. Ve onlara yazıyor ve öğütler veriyor ve diyor, bunu, bu işinizi, sizin işiniz çok önemlidir. Kendiniz için bunu yapmayın. Tabii ki bir çobanın ücreti vardır. Onun da yaşaması lazım. Ve hamdolsun ben de bu yaşa kadar yaşadım maaşımdan. Yani bu da doğrudur. Fakat Petrus diyor, para hırsız. Hırsı ile bunu yapmayın. Gönülden yapın. Çünkü Rab sizi bu yere koydu. Evet. Sonra bu mezmurdan okuduk. Düşmanların önünde bana sofra kurarsın. Burada yine sofra da vardır. Çoban bize sofra kuruyor burada. Rabbin sofrası. Bizi burada otlatıyor. Bize gıda veriyor. Bir ilahide söylüyoruz ya Rabbin sofrası hakkında. 14. İsterseniz bakabilirsiniz. Bugün söyleyeceğiz onu, evet. Rabbin sofrasında. Lütuf sofrasına geldim, seni buldum. Gıdan bana yeterli. Yani Rabbin gıdası. Rabbin sofrasına veriliyor. Bir çobanın görevi nedir? Koyunlara gıda sağlamak, değil mi? Evet. Şimdi bu Yuhanna'nın metine gelince, orada İsa Mesih dirildikten sonra, yani dirilmiş olarak konuşuyor. Hatırlıyorsunuz geçen sefer okuduk o gölün kıyısındadır ve öğrenciler bütün gece balık tutmaya gittiler ve hiçbir şey almamışlar. Sonra İsa diyor tekneyi sağ tarafına atın ve alacaksınız balık ve aldılar ve bol bol aldılar. Ve bundan anladılar. Bu bize bağıran kişi herhangi bir kişi değildir. Yuhanna Petrus'a diyor, o Rab'dır. Yani İsa'dır. Ve Petrus bütün olayları çok iyi bildiği için ya da bildiğinden dolayı ya da onlardan rağmen kendini suya atıyor ve Rab'be direkt gidiyor. Ve Rab ile konuşuyor. O kömür ateş yanında hatırlıyorsunuz. Kömür ateşi Kayafas'ın avlunda da idi. Yani İsa Mesih yargılandığı zaman Petrus orada o ateşin yanındadır ve orada 3 kere sevdiği Rabbi inkar ediyor. Sonra İncil'den okuyoruz, Rab onu gördü. Ve Petrus de Rabbin kendisini gördüğünü gördü. Ve Petrus hatırlıyor. Sonra horoz öttü. Petrus hatırlıyor. Evet, Rab dedi, beni 3 kere inkar edeceksin ve ben dedim, ben seni asla bırakmayacağım. Ölüme kadar gitmeye hazırım seninle. Halbuki olmadı. Yani Petrus'un bütün bu kararı ve imanı ve sevgisi ve bütün varlığı sanki yok olmuş. Rab ona haftalar önce, belki günler önce, belki biraz daha da önce, aylar önce büyük sözler söylemiş. Petrus'a dedi, sen Petrus'un. Petrus kaya demektir. Yani biliyorsunuz petrol sözcük kaya yağı demektir. Petrol. Ve Petrus aynı kökten geliyor. Yani kaya demekti. Bunu hatırlayın. O zaman Rabbin bu sözlerin anlamını iyice hatırlıyorsunuz. O diyor, senin adın Petrus. ve bu kaya üzerine kilisemi kuracağım. Ve bütün öbürler de bunu duyuyor. On ikilerden öbürler. Ha, Petrus bir şey olacaktır. Ve olacak zamanda hiçbir şey olmuyor. Rabbini inkar ediyor. Öbürler kaçmış. Petrus kaçmadı. Yani Rabbe yaklaşıyor. Bu kadar cesareti var fakat sonra Rabbi inkar ediyor. İşte bu her şey kafasındadır. Bundan sonra Rabbi görmüş iki kere dirilmiş olarak ve tabii ki bu ona ümit veriyor. Fakat işler hemen belli değil, net değildir. Bundan sonra ne olacak? Rab benim hakkımda ne düşünüyor? Hani benim büyük rolüm, kilisede rolüm olacaktı? Buna ne olacak? Ben artık gerçekten her şey yanlış yapmışım. Fakat Rab oradadır şimdi. Ona gidiyor ve gitti ve yine kömür ateşi yanındadır. Fakat bu kömür ateş şimdi Kayafas'ın avlusunda değildir. Göl kenarındadır. Bu ateşi yakan da Rabbin kendisidir. Ve orada Petrus'la konuşuyor. Ne konuşuyor bilmiyoruz. Fakat mutlaka Petrus'un geçen günler içinde yaptıkları söz konusu oluyor. Ondan sonra yemek yiyorlar beraber. Rab onlara yemek veriyor. Bütün öğrencilere Petrus'a da veriyor. Ve sonra Rab Petrus ile konuşmaya başlıyor. Şimdi öbürler de etrafında herhalde onlar bunu duyuyorlar. Ya da Petrus sonra onlara anlattı bilmiyoruz. Fakat bunu biliyoruz şimdi ve Rab 3 kere Petrus'a soruyor. Sen beni seviyor musun? Niçin Rab bunu yapıyor? Çeşit sebepleri var. 3 kere niçin soruyor? Mutlaka bu 3 inkar için 3 kere soruyor. Yani Petrus anlasın. Şimdi bütün bununla konuşuluyor. Senin işlerin, senin için, senin ihtiyaçların, günahların hallediliyor burada. Fakat sonra Petrus cevap veriyor. Bu Petrus'un cevabını biraz düşünelim. O olaydan yani İsa çarmıha gerilmeden önce ve bu iskenceye ve tutuklamadan önce ve iskenceye uğramadan önce Petrus'a sorsaydı, İsa sorsaydı, Petrus sen beni seviyor musun? Petrus diyecekti, tabii ki seviyorum. Sen biliyorsun, ben seviyorum. Şimdi de olumlu bir cevap veriyor. Fakat düşünün, bu arada neler olmuş? Şimdi Petrus'un cevabı bambaşka. Sözler aynı. Fakat bu sözlerin arkasında bambaşka bir gerçektir, bir varlık, bir olay oluyor. Ve bunu biraz düşünelim. Eski imanlılar, ben de artık yaşlı eski imanlı olmaya başlıyorum ve çoktan başlamıştım. Biz eski imanlılar, şöyle diyelim. Şöyle diyoruz. Böyle bir söz eskilerden duyduk ve bence bu çok doğru. Onlar diyor, insan iki kere dönmelidir. İnsanın dönmesi lazım. Birinci kere imana ilk geldiğinde, şimdi çocuktan imanlı olan bir çocukluktan beri imanlı olan bir kişi için belki biraz ayrı bir nokta. Fakat öyle olgun yaşlarında imana gelen bir insan, o günahlarından Mesih'e dönüyor, değil mi? Ve günahların bağışlandı diye seviniyor. Ve bu doğru. Burada kötü bir şey yoktur. Fakat onun dönmesi burada biraz yüzeysel olabilir. Doğru bir şey. Allah onu kabul etti. Onun günahlarını bağışlandı. Güzel. Yani bundan daha iyisi yoktur. Fakat sonra o Rabbin sürüsünde devam ediyorsa ve etsin, etmezse çok kötü, etsin, o ikinci kere dönüyor. Birinci dönüş günahlı olmaktan kutsal olmaya, değil mi? Günahlar bağışlandı. Ben şimdi yepyeni insan oldum. Öyle bir söz var. Bir ilahide de öyle bir söz var. Hayatım ne kadar değişti ya da ne derece de değişti. Böyle bir insan kendisi hakkında diyor. Fakat sonra kendi günahını görmeye başlıyor. Ben imanlıyım, çoktan imanlıyım. Hala da günahlarım vardır. Hala da Mesih'i inkar etmiş oluyorum. Ya sözlerimle, ya eylemlerimle. Yani bu ikinci dönüş günahlı olmaya bir dönüştür. Yani günahlıdan kutsal oluyor. Sonra bu kutsal insandan yine günahlı oluyor. Beni doğru anlayın. O şimdi dünyaya geri gitmek demek değildir. Fakat kendi günahını anlamaya, görmeye başlıyor. Yani sadece günahlarını değil, günahlı olduğunu, günahın ta kalbinin dibinde bulunduğunu anlamaya başlıyor. Öyle bir insan kolaylıkla ümitsizliğe düşebilir ve diyor, aa benim imanım hiçbir şey değildir. Ve belki de gidiyor. Yani kiliseden ayrılıyor, cemaatten ayrılıyor. Ve bunu çok gördük maalesef hayatımızda. Fakat onun iyi bir çobanı varsa, şunu da duyacaktır. Kızım, oğlum, sen imanlı. Bir yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl imanlı olan sensin. Ve kendini hala kutsal kılamayan sen. Senin günahların bağışlandı. Sonra böyle bir kişiden Mesih soruyorsa, sen beni seviyor musun? Böyle bir kişi Petrus gibi söyleyecek. Kendi içinde düşünüyor, evet benim sevgim çok büyük değildir, özel bir şey değildir. Sevdiğime rağmen inkar edebilirim ve oldu. Ve günaha düşebilirim ve oldu bu. Fakat yine de başka bir şey söyleyemem. Ya Rab, ben seni seviyorum. Şimdi beni sevgimle övünmüyorum. Fakat halbuki sen soruyorsun. Beni seviyor musun? Başka bir cevap da veremiyorum. Yani Petrus bu kaya sanki kırılmıştır. Ve bu kırılmış kayadan yine aynı ses geliyor. Fakat bambaşka bir şekilde. Ve şimdi bu kayaya, bu Petrus'a İsa diyor, kuzularımı otlat. Şimdi Petrus bu çobanlığı yaptığı zaman onu eski zihniyetine göre bambaşka bir şekilde yapardı. Şimdi o cemaatlara gidiyor. Önce Yeruşalim'de uzun zaman baş çoban idi Petrus. Sonra başka yerlere gidiyor. Ve cemaatleri görüyor önünde. Ve bu kuzuları, koyunları görüyor. Bazısı güçlü, bazısı zayıf, bazısı yeni imana gelmiş, bazısı uzun zaman imandadır, yine de günaha düşmüşler. Petrus bunları merhametle bakıyor. Ve diyor, evet, ben de Rabbi seviyorum fakat benim sevgim hiçbir şey değil, Rabbin sevgisi önemlidir. Ve böylece Petrus iyi bir çoban oldu. Kusursuz değil, günahsız da değil, fakat merhametli, merhametli bir çoban oldu. Evet, Rab bizleri koyun olarak, kuzu olarak görüyor. Yani biz bundan aldanabiliriz, yani aldana değil, alınabiliriz. Yani Nietzsche bizi koyunlar olarak bakıyor. Fakat bunu alçak gönüllükte kabul edelim. Biz Rabbin önünde öyleyiz. Sürüde kalmazsak, bir çobanın altında yönetimde kalmazsak, mutlaka tehlikeye giriyoruz, hatta ölüme. Cemaatten uzaklaşan insanlar, belki imanda kalıyorlar diyor, ben hala iman ediyorum. Fakat bu iman yanlış bir iman olmaya başlıyor. Çünkü kendisine güvenmeye, kendi imanına güvenmeye başlıyorlar. Sürüde kalanlar hangi imanla yaşıyorlar ve hangi gıdayı alıyorlar? Kendi hayal ettiği ya da düşündüğü ya da yaptığı gıdayla değil, onlara verilen gıdayla yaşıyorlar. Ve bu gıda burada veriliyor. Tabii ki Rabbin sözünde kutsal kitabı okuyorsunuz, evde belki ilahi söylüyorsunuz. Bu da doğru bir kira. Fakat sürü içinde gıda veriliyor. Rabbin sofrasında. Bu doğru bir kira. Rabbin bedeni ve kanı. Evet, bunun için kardeşler, hep biz çobanlar için dua edin. Biz size ne gıda veriyoruz? Çok çok önemlidir. yanlış ot veriyorsak, zehirli ot veriyorsak, imanınız da yanlış oluyor. Ve öyle cemaatler gördük, öyle imanlılar gördük hayatımızda maalesef. Ot yerine zehir yiyorlar. Onun için hep bizim için dua edin ki biz size Rabbin sağladığı gıdayı verelim. Evet, Rabbin sağladığı gıda, yaşam, ebedi yaşam bize sağlar ve verir. Ve bu gıdanın özü buradadır. Rabbin bedeni, Rabbin kanı senin için verilmiştir. Senin günahların bağışlandı. Rab seni seviyor.